Ayrım 9.
Sayfa 80. Söylediğini yapıp yemek verdiler, o tekrar uykuya daldı, ötekiler de deliliği karşısında şaşkın kaldılar. O gece kahya kadın avluda ve bütün evde ne kadar kitap varsa hepsini yakıp kül etti. Sonsuza dek korunmayı, saklanmayı hak eden kitaplar da talihsizliğe ve inceliğinin tembelliğine kurban gidip ateşte yanmış olmalı. Ve böylece kurunun yanında yaş dayanar atasözü bu kitaplar tarafından doğrulanmış oldu. Rahip ve berberin arkadaşlarının hastalığı için buldukları çarelerden biri kitapların olduğu odanın kapısına bir duvar örüp kapatmaktı. Böylece Don Quixote kalktığında kitapları bulamayacak, belki sebep ortadan kalkınca sonuç da ortadan kalkacaktı. Kendisine bir büyücünün gelip kitapları odayla birlikte olduğu gibi alıp götürdüğünü söyleyeceklerdi. Büyük bir hızla kararlarını uyguladılar. Don Quixote 2 gün sonra yatağından kalktı ve ilk işi gidip kitaplarına bakmak oldu. Odayı bıraktığı yerde bulamadığı için evin içinde dört dönüyordu. Kapının olduğu yere gelip eliyle yokluyor, gözleri fır dönüyor, tek kelime konuşmuyordu. Uzunca bir süre sonra kahya kadına kitaplarının bulunduğu odanın nerede olduğunu sordu. Vereceği cevap konusunda önceden iyice uyarılmış olan kahya kadın dedi ki, "Ne odası ne kitabı, bu evde artık ne oda kaldı ne kitap, hepsini şeytan aldı götürdü." "Şeytan değildi," dedi yeğeni, "büyücüydü. Zat-ı âliniz evden ayrıldıktan sonra bir gece bir bulutun üstünde geldi. Üstüne bindiği yılandan inip odaya girdi. İçeride ne yaptığını bilmiyorum ama kısa bir süre sonra uçarak çatıdan çıktı gitti. Ev duman içinde kaldı. Acaba içeride ne yaptı diye bakmak aklımıza geldiğinde ne kitap görebildik ne de oda. Yalnız hem ben hem de Kahya Hanım çok iyi hatırlıyoruz. O kötü yürekli ihtiyar giderken yüksek sesle, o kitapların ve odanın sahibine olan gizli düşmanlığı sebebiyle sonradan ortaya çıkacak kötülüğü yaptığını söyledi. Adanın Bilge Munyaton olduğunu da söyledi. "Freston demiştir," dedi Don Quixote. "Adı Freston mu Friton mu bilmem," dedi kahya kadın. "Ama tonla bitiyordu." "Evet," dedi Don Quixote, "bilge bir büyücüdür o ve benim can düşmanımdır. Bana hıncı vardır çünkü ilmi sayesinde biliyor ki ilerideki bir tarihte ben onun tuttuğu bir şövalye ile büyük bir çatışmaya gireceğim ve kazanacağım, buna engel olamayacak. İşte bu yüzden bana her türlü cefayı çektirmeye çalışıyor. Ben de ona diyorum ki Tanrı'nın emrine ne karşı gelebilir ne engelleyebilir." "Ona hiç şüphe yok," dedi yeğen. "Ama sevgili dayıcım, sizi bu kavgalara kim sokuyor? Ava giden avlanır diye düşünmeden dünyayı dolaşıp olmayacak şeyler peşinde koşacağınıza sakin sakin evinizde otursanız daha iyi olmaz mı?" "Sevgili yeğenim," diye cevap verdi Don Quixote, "ne kadar yanılıyorsun. Beni avlamak şöyle dursun, kılıma dokunmaya kalkanın derisini yüzerim ben." Kadınlar Don Quixote'nin sinirlenmeye başladığını görünce daha fazla konuşmak istemediler. Don Quixote 15 gün boyunca gayet sakin evinde oturdu. Eski çılgınlıklarını tekrarlama isteği göstermiyordu. O günlerde iki arkadaşı rahip ve berberle aralarında çok hoş konuşmalar geçti. Don Quixote, dünyadaki en gerekli şeyin gezgin şövalyeler, gezgin şövalyelik geleneğinin şahsında canlanması olduğunu söylüyordu. Rahip buna bazen karşı çıkıyor, bazen de onaylıyordu. Çünkü bu riyakarlığı yapmasa arkadaşını ikna etmesine imkan da kalmazdı. Bu arada Don Quixote, komşusu olan dürüst, yoksul insana dürüst denebilirse, ama aklı pek kıt bir çiftçiden ricada bulundu. Sonuçta o kadar dil döktü, vaatlerde bulundu ki zavallı köylü onunla yollara düşüp silahtarı olmayı kabul etti. Don Quixote'nin adama söylediği şeylerden biri de yolculuğa hevesle hazırlanması gerektiğiydi. Çünkü öyle bir serüven çıkabilirdi ki karşısına bir çırpıda bir cezire fetheder, silahtarını da vali tayin ederdi. Sancho Panza yani çiftçi, bu ve benzeri vaatlerle karısını çocuklarını bırakıp komşusunun silahtarı oldu. Don Quixote daha sonra para bulma işine girişti. Şunu satıp bunu rehine koyup hepsini de yok pahasına elden çıkarıp hatırı sayılır bir miktar parayı toparladı. Hazırlıklarını tamamlamak üzere bir arkadaşından ödünç olarak küçük bir kalkan alıp kırık miğferini elinden geldiğince onardıktan sonra silahtarı Sancho'ya yola çıkacakları gün ve saati bildirdi ki o da elzem olduğunu düşündüğü hazırlıkları yapsın. Yanına heybe almasını özellikle tembih etti. Sancho yanına heybe alacağı gibi dayanıklı bir de eşek alacağını söyledi. Fazla yürümeye alışkın değildi. Don Quixote eşek konusunda biraz düşündü. Silahtarı eşekli herhangi bir gezgin şövalye var mıydı diye hatırlamaya çalıştı ama aklına böyle biri gelmedi. Buna rağmen ilk fırsatta daha uygun bir binek hayvanı ayarlayabileceğini, rastladığı ilk terbiyesiz şövalyenin atını alabileceğini düşünerek eşeği yanına almasına karar verdi. Hancının verdiği öğütleri tutup çamaşır ve diğer ihtiyaçlarını da elinden geldiğince temin etti. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra Panza çocukları ve karısıyla Don Quixote de kahyası ve yeğeniyle vedalaşmadan bir gece vakti kimseye görünmeden yola çıktılar. O kadar çok yol aldılar ki sabah olduğunda arasalar da artık onları bulamayacaklarına kanaat getirdiler. Sancho Panza ilk peygamberler gibi eşeğinin üstünde heybeleriyle, tulumuyla yol alıyordu. Efendisinin vaat ettiği gibi kendini cezirenin valisi olarak göreceği anı iple çekiyordu. Don Quixote ilk yolculuğunda izlediği yolu tutmuştu. Montiel Ovası'nda eskisinden daha az sıkıntıyla yol alıyordu. Sabah vakti olduğundan güneşin ışınları üzerlerine eğik vuruyor ve onları fazla yormuyordu. Böyle giderlerken Sancho Panza efendisine dedi ki, ''Saygıdeğer efendim, gezgin şövalye, bana vaat ettiğiniz cezireyi sakın unutmayın. Büyük olsa bile ben yönetmeyi beceririm.'' Don Quixote buna şöyle cevap verdi. ''Arkadaşım Sancho Panza, şunu bilmen gerekir ki, eski gezgin şövalyeler arasında silahtarlarını fethettikleri cezire veya krallıklara vali tayin etmek çok yaygın bir gelenekti. Ben de bu kadar kabul görmüş bir geleneğe karşı gelmemeye kararlıyım. Hatta ben daha da ileri gideceğim. Çünkü onlar bazen, belki de çoğu zaman, silahtarlarının yaşlanmasını bekler, artık hizmet etmekten bıktıktan, çok kötü günler, daha da kötü geceler geçirdikten sonra bir vadinin, entipüften bir ilin kontluğunu ya da en fazla markiliğini bahşederlerdi. Ama sen de ben de hayatta kalırsak eğer, 6 gün içinde kendisine bağlı başka krallıkları da olan bir krallığı fethetmem çok mümkündür. O zaman da seni onlardan birine kral tayin ederim. Bunu da fazla gözünde büyütme. Çünkü şövalyelerin başına öyle görülmedik, hayal edilmedik şeyler gelir ki, sana rahatlıkla vaat ettiğimden fazlasını da verebilirim. O zaman dedi Sancho Panza, ben zat-ı âlinizin söylediği gibi bir mucize eseri kral olursam, karım Juana Gutierrez kraliçe, çocuklarım da veliaht olur. Bundan kimin şüphesi olabilir dedi Don Quixote. Benim şüphem var diye cevap verdi Sancho Panza. Çünkü bana öyle geliyor ki Tanrı yeryüzüne krallık yağdırsa bile hiçbiri Marie Gutierrez'e yakışmaz. Doğrusunu isterseniz efendim kraliçe olarak metelik etmez. Konteslik daha iyi olur ona. O da güç bela. Sen Tanrı'ya dua et Sancho dedi Don Quixote. O sana en uygun olanı bağışlar. Ama valilikten daha düşük bir şeyle yetinecek kadar da hevesini kırma. Kırmam efendim dedi Sancho. Hele zat-ı âliniz gibi benim için hayırlı olacak, benim de becerebileceğim her şeyi bağışlayan, böyle mükemmel bir efendim olduktan sonra. 8. Bölüm. Yiğit Don Quixote'nin korkunç ve hayal edilemeyecek yel değirmenleri serüveninde kazandığı büyük başarıya ve memnuniyetle anılmaya layık diğer başarılarına dair. O sırada o ovada bulunan 30-40 yel değirmenine rastladılar. Don Quixote onları görür görmez silahlarına dedi ki, ''Talihimiz olayları bizim isteyebileceğimizden de daha iyi bir şekilde yönlendiriyor. Bak şuraya arkadaşım Sancho Panza. İleride 30 ya da biraz fazla azman dev var. Onlarla savaşıp hepsini öldürmek niyetindeyim. Elde edeceğimiz ganimetle zenginleşmeye başlarız. Bu kötü tohumları yeryüzünden silmek hayırlı bir savaştır, Tanrı'ya büyük hizmettir.'' ''Hangi devler?'' dedi Sancho Panza. ''İşte şu gördüklerin,'' diye cevap verdi efendisi. ''Şu uzun kollu yaratıklar. Kiminin kolları iki fersaha varır bunların.'' ''Aman efendim,'' dedi Sancho, ''o görünenler dev değil, yel değirmeni. Kola benzeyen şeyler de kanatları. Rüzgar onları döndürdükçe onlar da değirmen taşını hareket ettirir.'' ''Serüven konusunda tecrübeli olmadığın belli,'' dedi Don Quixote. ''Bunlar dev. Sen korkuyorsan kenara çekil, bu arada dua et. Ben kıyasıya dövüşmeye gidiyorum tek başıma.'' Bunları söyleyip atı Rosinante'yi mahmuzladı. Silahları Sancho'nun saldıracağı şeylerin kesinlikle dev değil yel değirmeni olduklarına dair haykırışlarına kulak bile vermedi. Dev olduklarından o kadar emindi ki ne silahları Sancho'nun sesini duyuyor ne de epeyce yaklaştığı halde ne olduklarını fark ediyordu. Var gücüyle bağırıyordu. ''Kaçmayın korkak alçak yaratıklar. Size saldıran bir tek şövalye sadece.'' Bu arada hafif bir rüzgar çıktı ve iri kanatlar hareket etmeye başladılar. Bunu gören Don Quixote dedi ki, ''Dev Briareus'tan daha çok kolunuz olsa bile sizden hesap soracağım.'' Bunu söyleyip kendini bütün kalbiyle sevgili Dulcinea'sına teslim ettikten, tehlikeli bir durum olursa yardıma koşmasını rica ettikten sonra, kalkanını göğsüne yapıştırıp mızrağının ucunu zırhının desteğine yerleştirdi ve Rosinante'yi dört nala koşturarak saldırıya geçti. Önündeki ilk değirmene saldırdı. Mızrağını kanadına saplayınca rüzgar kanadı öyle bir döndürdü ki mızrak parçalandı. Ardından atı da atlıyı da sürükledi. Atlı fena halde yaralanarak yuvarlandı yerlere. Sancho Panza eşeğini var gücüyle koşturarak yardımına yetişti. Yanına geldiğinde efendisinin kıpırdayamaz halde olduğunu gördü. Rosinante ile birlikte çok kötü düşmüşlerdi. ''Yüce Tanrım,'' dedi Sancho. ''Efendim, ben zat-ı âlinize söylememiş miydim, iyice bakın diye. Onlar yel değirmeni diye. Bunu ancak başında kavak yelleri esen biri fark etmezdi.'' ''Sus arkadaşım Sancho,'' dedi Don Quixote. ''Çünkü savaşa ait şeyler başka olaylardan daha fazla sürekli değişime tabidirler. Ayrıca düşünüyorum da, gerçek de bu zaten, odamı ve kitaplarımı çalan büyücü Freston bu devleri değirmene çevirdi. Onları yenmenin şanını elimden almak için. Bana olan düşmanlığı bu kadar büyük işte. Ama eninde sonunda onun fesat ilmi benim kılıcımın iyiliği karşısında yenik düşecektir.'' ''Tanrı nasıl isterse öyle olsun,'' dedi Sancho Panza. Efendisinin kalkmasına ve omuzu yaralı Rosinante'ye binmesine yardım etti. Geçirdikleri serüvenden söz ederek Puerto La Piche yoluna devam ettiler. Don Quixote çok işlek bir yol olması sebebiyle orada mutlaka hem bol hem çeşitli serüvenlerle karşılaşacaklarını söylüyordu. Mızraksız kaldığı için üzüldüğünü söyledi silahlarına. ''Bir yerde okumuştum,'' dedi. ''Diego Perez de Vargas diye bir İspanyol şövalyenin bir çarpışma sırasında kılıcı kırılmış, o da kalın bir meşe dalını koparıp onunla o kadar çok şey yapmış, o kadar çok Magripli'yi pataklamış ki adı patakçı kalmış. Hatta kendisinden sonra çocukları, torunları da Vargas soyadına patakçıyı eklemişler. Sana bunu anlatıyorum çünkü karşıma çıkan ilk meşeden tıpkı onun gibi güzel bir dal koparmaya ve onunla öyle başarılar kazanmaya niyetliyim ki sen bunları göreceğin, inanılmaz şeylere tanık olacağın için kendini çok talihli saymalısın.'' ''Tanrı şahidimdir,'' dedi Sancho. ''Dediklerinize aynen inanıyorum. Ama biraz doğrulun, düştüğünüz zaman acıdığından olsa gerek yan yan gidiyorsunuz gibi geliyor bana.'' Doğru söylüyorsun dedi Don Quixote. Ağrılarımdan yakınmıyorsam, bağırsakları deşilmiş bile olsa yaralarından şikayet etmek gezgin şövalyelere yakışmadığı içindir. Madem öyle bana bir şey söylemek düşmez dedi Sancho. Ama Tanrı biliyor, zat-ı âlinizin bir tarafı ağrıdığında yakınsanız benim içim daha rahat ederdi. Kendi adıma konuşayım, ben en hafif bir ağrıdan bile şikayet ederim mutlaka. Eğer bu şikayet etmeme meselesi gezgin şövalyelerin silahtarları için de geçerli değilse. Don Quixote silahtarının saflığına gülmekten kendini alamadı. İstediği zaman, istediği şekilde, ister hevesle, ister hevessiz pekala şikayet edebileceğini bildirdi. Şövalyelik yasalarında buna karşı hiçbir şey okumamıştı o güne dek. Sancho yemek saatinin geldiğine dikkatini çekti. Efendisi henüz yemesine gerek olmadığını, onun canı istediği zaman yiyebileceğini söyledi. İzni alan Sancho, eşeğinin üstünde mümkün olduğunca yerleşip heybelerine koymuş olduğu şeyleri çıkardı. Hem yiyor hem efendisinin peşinden ağır ağır gidiyordu. Ara sıra tulumunu öyle bir hazla kafasına dikiyordu ki, Malaga'nın en haz düşkünü meyhanecisi görse kıskanırdı. Bu şekilde sık sık yudumlar alarak giderken, efendisinin vaatlerinden hiçbirini hatırlamıyor, macera peşinde koşmayı da ne kadar tehlikeli olursa olsun bir iş değil eğlence kabul ediyordu. O geceyi ağaçların arasında geçirdiler. Don Quixote ağaçların birinden mızrak görevi yapabilecek kuru bir dal kopardı, kırılan mızrağının demirini dala taktı. Don Quixote bütün gece uyumayıp sevgili Dulcinea'sını düşündü. Kitaplarda okuduğuna göre şövalyeler birçok gece ormanlarda, çöllerde hiç uyumayıp sevgililerini düşünerek oyalanırlardı. O da onlar gibi yaptı. Sancho Panza geceyi bu şekilde geçirmedi. Midesi doluydu, üstelik de hindiba suyuyla değil. Bu sayede deliksiz bir uyku çekti. Efendisi seslenmese ne yüzüne vuran güneş ışınlarıyla, ne çok sayıdaki kuşun yeni günü neşeyle selamlayan şarkılarıyla uyanacağı yoktu. Uyandığında tulumdan bir yudum içti ve bir önceki geceye göre hafiflemiş bulunca yüreği sıkıştı. Eksiğini bu kadar çabuk tamamlamak durumunda olmadıklarını düşünüyordu. Don Quixote kahvaltı etmek istemedi. Çünkü dediğimiz gibi tatlı anılarla beslenmeyi kafasına koymuştu. Tekrar Puerto Lapice yolunu tuttular ve öğleden sonra üç sularında varabildiler. Don Quixote görür görmez dedi ki, ''Kardeşim Sancho Panza, işte burada serüven denen şeye boğazımıza kadar batabiliriz. Ama haberin olsun, beni dünyanın en tehlikeli durumunda bile görsen, bana saldıranların aşağılık soysuz kimseler olduğunu görmediğin takdirde, beni korumak üzere elini kılıcına atmayacaksın.'' Ama eğer saldıranlar aşağılık adamlarsa yardım edebilirsin. Eğer şövalye iseler, sen şövalye ünvanı almadığın sürece şövalyelik yasalarına göre bana yardım etmene kesinlikle izin yoktur. Hiç merak etmeyin efendim dedi Sancho. Dediğiniz gibi yaparım. Zaten ben barışsever bir insanım. Kavgaya gürültüye karışmaktan hiç hoşlanmam. Tabii ki kendimi savunmak söz konusu olduğunda bu yasalara pek aldırmayacağım. Hem ilahi yasalar, hem insanların yasaları herkesin saldırı karşısında kendini savunmasına izin verir. Ben de aksini söylemiyorum dedi Don Quixote. Ama şövalyelere karşı bana yardım etme durumunda doğal güdülerini dizginlemen gerek. Dedim ya öyle yapacağım diye cevap verdi Sancho. Bu kuralı pazar günü gibi kutsal bileceğim. Bunları konuşurken yolda iki Benedikten keşişi göründü. Sanki hecin develerine binmiş gibilerdi. Bindikleri iki katır deveden ufak değildi. Toza karşı yol maskeleri ve şemsiyeleri vardı. Arkalarından bir arabayla 4-5 atlı iki de yaya katırcı oğlan geliyordu. Arabada sonradan anlaşıldığına göre Vizcayalı bir hanım vardı. Çok önemli bir görevle Amerika'ya gidecek olan kocasının yanına Sevilla'ya gidiyordu. Keşişler aynı yolda ilerledikleri halde onunla birlikte değillerdi. Ama Don Quixote onları görür görmez silahlarına dedi ki, Ya ben yanılıyorum ya da bu şimdiye dek görülmüş en muhteşem serüven. Çünkü şu görünen kara kütleler herhalde bir prensesi kaçırmış, götürmekte olan büyücüler, buna hiç şüphe yok. Bu haksızlığı benim düzeltmem şart. Bu iş yel değirmenlerinden de beter olacak dedi Sancho. Bakın efendim, o adamlar Benedik'ten keşişleri. Arabada da yolcular olsa gerek. Aman efendim, ne yapacağınızı iyi düşünün, şeytan sizi yanıltmasın. Sana söylemiştim Sancho dedi Don Quixote. Sen serüven konusunda pek bilgili değilsin. Benim dediğim doğru, şimdi göreceksin. Bunları söyleyip ilerledi ve yolun ortasında keşişlerin karşısında durdu. Sesini duyurabileceği kadar yaklaştıklarına kanaat getirince yüksek sesle dedi ki, ''Ey acayip şeytani varlıklar! Derhal o arabada zorla kaçırdığınız prenses hazretlerini bırakın ya da yaptığınız kötülüklerle hak ettiğiniz cezaya, hızlı bir ölüme hazırlanın.'' Keşişler dizginlerine asıldılar. Hem Don Quixote'nin görünüşüne hem de söylediklerine şaşırıp kaldılar ve şöyle cevap verdiler. Saygıdeğer şövalye, biz şeytani de değiliz, acayip de. Biz Benedikten tarikatından din adamlarıyız, kendi yolumuza gidiyoruz. Arkamızdaki arabada kaçırılan bir prenses olup olmadığını da bilmiyoruz. Beni tatlı sözlerle kandıramazsınız. Ben sizin kim olduğunuzu gayet iyi biliyorum, riyakar namussuzlar dedi Don Quixote. Bir cevap beklemeden Rosinante'yi dürtüp mızrağını ileri doğrultarak ilk keşişe öyle bir öfke ve şiddetle saldırdı ki keşiş katırından aşağı atlamasa istemeyerek yere düşüp fena halde yaralanacak, belki de ölecekti. Arkadaşının başına gelenleri gören ikinci keşiş, bacaklarını çam yarması katırına yapıştırıp öyle bir koşturmaya başladı ki rüzgardan hızlı yol alıyordu. Keşişi yerde gören Sancho Panza, eşeğinden atlayıp üzerine eğildi ve cübbesini çıkarmaya koyuldu. Bu sırada keşişlerin katırcı oğlanları gelip keşişi niye soyduğunu sordular. Sancho, efendisi Don Quixote'nin kazandığı savaşın ganimeti olarak bunun yasal hakkı olduğunu söyledi. Şakaya gelemeyen, ganimet, savaş laflarını anlamayan oğlanlar, Don Quixote'nin oradan uzaklaşıp arabadakilerle konuştuğunu görünce Sancho'nun üstüne saldırıp yere devirdiler, saçını sakalını yolup iyice tekmelediler ve yerde öylece nefesi kesilmiş, kendinden geçmiş halde bıraktılar. Keşiş hiç beklemeden gözü korkmuş, sinmiş halde yüzü bembeyaz katırına bindi. Epeyce uzakta kendisini bekleyen, bu korkulu rüyayı izleyen arkadaşına doğru sürdü katırını. Olayın nasıl sonuçlanacağını görmek için beklemeden, sanki arkalarında şeytan varmış gibi boyuna haç çıkararak yollarına devam ettiler.